Ayrım 4. Sarayın Bozkurtları. Sabahattin Önkibar. Sayfa 58. İstismar Solisti. Ve heyhat, Devlet Bahçeli bu istismarcılar korosunun solistlerinden biridir. Şuraya bakar mısınız? Süleyman Şah'ın türbesini kaçırmak için YPG ile işbirliği yapan AKP, şimdi YPG üzerinden kahramanlık taslıyor. Oysa o YPG'yi zindanda kurduran APO'dur ve ona o örgütü kurma iletişim imkanını bahşeden AKP iktidarıdır. Bırakın onu bunu. Suriye PKK'sı olan YPG lideri Salih Müslim bu ülkede kırmızı halılar serilerek karşılanmadı mı? Kobani'de onları sahiplenme adına sınırımız Barzani kuvvetlerine açılmadı mı? Ve onların yediği lahmacun paralarını valiliğimiz ödemedi mi? Emin olun, böyle yönetilen bir devletin bugüne kadar gelmesi bile büyük şanstır. Türkiye AKP iktidarıyla kaht-ı rical, yani devlet adamı kıtlığı yaşadı. Düşünün, sadece başı örtülü ve imam hatipli diye insanlara makam mevki verildi. Liyakat terk edilerek sadakat devlet yönetimine hakim kılındı. Bu anlayışla yönetilen değil devlet, şirket bile ayakta kalamaz. Algı ve medyada kartelleşme. Şimdi gelelim böyle bir bilançoda AKP ile MHP'nin favori gösterilmesi olayına. Birinci husus, öyle görüntü vermeye mecburlar. Zira bunları ayakta tutan şey artık muhabbet değil iktidar, yani güçtür. İşte o güç bunları favori gösteriyor. Algı oluşturma noktasında başarılılar. Yıllar yılı siyaseten istismar ettikleri Aydın Doğan'ı mübalağasız bir darbeyle alaşağı ettiler. Basında yazılıp çizildi. Aydın Doğan şayet medyasını satmasaydı 28 Şubat davasından içeri alınabilirdi. Doğan medyanın ele geçirilmesiyle yandaş medya blokunda %90'a varan bir hakimiyet kuruldu ki bunun seçim sürecinde algı yaratma ve dezenformasyona etkilerini göreceğiz. Doğan medyanın demir örene geçmesi medyada yeni kartelleşme demektir. Hatırlayın, geçmişte Rekabet Kurumu Aydın Doğan'a baskı yapıp kartelleşme argümanıyla Milliyet, Vatan Gazeteleri ve Star TV'yi sattırmıştı. Şimdi demirörenler topyekun o medyanın sahibi oldular ama Rekabet Kurumu ortada yok. Niye acaba? Sorgulanan medya satışı. Ayrıca demirörenin Doğan medyayı satın alması hala sorgulanıyor. Söyleyin, dünyada hangi iş adamı zarar eden bir yere yatırım yapar? Demirören'in aldığı Doğan Medya'nın bilançoları ortada, zarar ediyor. Öyleyse neden aldılar o gazete ve televizyon kanallarını? Üstelik borçlanarak, yani banka kredisiyle aldılar. Düşünün, hem her ay zarar eden medyayı sübvanse edecekler hem de kendilerini geri ödeyecekler. Bu nasıl olacak? Bu tablo aslında her şeyi anlatmıyor mu? Kredi Ziraat Bankası'nın vermesi de tuhaf. Yahu o bankanın görevi medya sahibi olmak isteyenlere değil, ziraatçıya, çiftçiye ve hayvancılık yapana kredi vermek. Cevap versin demirörenler, Hürriyet gazetesinde buğday, arpa, yulaf ya da buzağı mı yetiştirecekler? Öyle değilse 2 yılı ödemesiz 10 yıllık 675 milyon dolar o kredin için. Ziraat Bankası o kredi için teminat aldı mı? Açıklamadı. İpoteksiz kredi. Satın alınan gazeteleriyle televizyon kanallarını ipotek verdi diyemezler. Çünkü o kurumlar iyi yönetilemezse batabilir. Peki kazara batarsa ve teminat yoksa ne yapacak banka? Sıradan bir iş adamı ve esnaf kredi alırken, aldığı paranın iki misli gayrimenkul teminatı verirken bu demir örene teminatsız kredi neden? Dedim ya, bütün bunlar her şeyi açıklıyor. Herkes her şeyi biliyor ya da tahmin ediyor ama iddia olarak bir de ağzını alamıyor. Çünkü Türkiye artık korku devleti. Bu ülkede ne olacağını önceden kestirmek artık mümkün değil. Değil hukuk ve kanun, zerre bir kural işlemiyor. Bizzat AKP milletvekili Şamil Tayyar, FETÖ olayında bile zenginlerin milyon dolarlar ödeyerek tahliye olduklarını söylüyor. Kitabımızın toplatılması. Hukuk faciası bağlamında bizim başımıza getirilenler malum. Hayır, Aydınlık Gazetesi'ndeki yazı ve ulusal kanaldaki konuşmalarımız için açılan sayısız davaları kastetmiyorum. Toplatılan Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey isimli kitabımızdan bahsedeceğim. Bu kitap yargı tarafından hiç okunmadan toplatılmıştır ve bu husus kararda belirtilmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de yargı artık bu noktadadır. İtiraz edince yargıç kitabı okudu ve şu hükmü verdi. Kitabı okudum. Kitapta Bahçeli için donanımsız dendiği için toplatılma kararına itirazının reddine. Evet, Toplatılma gerekçesi Bahçeli için donanımsız demem. Bu tuhaf hükme Ankara İstinaf Mahkemesi'nde itiraz ettik. 25. Hukuk Dairesi donanımsız ifademi hakaret kabul edip itirazımızı geri çevirdi. Ve hemen sonrası, Devlet Bahçeli'nin danışmanı bu kitapla alakalı olarak şahsıma karşı hücuma geçti. Bu çocuğun adı Yıldıray Çiçek'tir. Bahçeli'nin küfürcüsü. Çocuk diyorum çünkü ben Ülkü Ocakları mensubu olarak bugün Bahçeli'nin yanında olan Celal Adan ve Mustafa Verkaya gibi isimlerle İstanbul'da fikrim adına mücadele verirken bu Yıldıray daha doğmamıştı. Aslında bu Yıldıray'ın tek görevi budur. Yüksek okul eğitimi olmayan, torna mektebi kaçkını bu çocuk sadece ve sadece Bahçeli'yi eleştirenlere hakaret ediyor. Meral Akşener'den Ümit Özdağ'a, Koray Aydın'dan Ramiz Ongun'a, Yaşar Okuyan'dan Namık Kemal Zeybe'ye, Sadi Somuncuoğlu'ndan Agah Oktay Güner'e kadar Bahçeli'yi kim eleştirdiyse onlarca isme belden aşağı dalıp sövüyor. Sadece o isimlere değil, Yılmaz Özdil'den Soner Yalçın'a, Rahmi Turan'dan Emin Çölaşan'a, Arslan Bulut'tan Ahmet Çelik'e, Hıncal Uluç'tan şahsıma kadar yine Bahçeli'yi eleştiren bütün gazetecilere hakaretler yağdırıyor. Ülkücü camiada bu çocuğun lakabı Bahçeli'nin küfürcüsüdür. Devlet parasıyla sövüyor. Bu çocuk 2000 adet basılıp teşkilatlara dağıtılan Orta Doğu gazetesinde bu şekilde güya Bahçeli'yi koruyor. Tabii bu bir görev ve ergen çocuk bunu para karşılığında yapıyor. Yok iftira atmıyorum. Ödemesini bizzat TBMM yapıyor. Nasıl mı? Eğitimi ve hiçbir özelliği olmayan, hayatımda bir kere bile görmediğim bu ergen küfürcü, Devlet Bahçeli'nin resmi siyaset danışmanı. İşte o resmi işi sayesinde bir genel müdürden fazla maaş alıyor. Rüyasında bile göremeyeceği böyle bir maaşa layık olma adına her tarafa pislik saçıyor. Diyeceksiniz ki MHP'nin lideri nasıl böyle birini siyasi danışman yapar? İşte Bahçeli böyle biri ve biz o sebeple uzun zamandır onunla olmaz diyoruz. Devam edelim. Bu küfürcü Orta Doğu gazetesinde benim için şunları yazdı. Bu sözler hakaret değilmiş. Şerefsiz alçak, rospi çocuğu, tacizci, kumarcı, içkici, besleme, mikrop, müptezel, alçak. Evet, kelime haznesinde ne kadar kötü ifade varsa onları bana saydırdı. 3-4 yıl önce benzer hakaretler yapan bu Yıldıray'ı yine mahkemeye vermiş ve mahkum ettirip tazminat ödettirmiştim. Yine aynı şeyi yaptım, dava açtım. İlgili mahkeme anında hükmünü verdi. Yıldıray Çiçek'in ağır hakaretten tazminata mahkum edilmesine. Evet, mahkeme talep ettiğim tazminatın %80'ini kabul etti ki bu tür davalarda mahkemeler talep edilen miktarın %25'ten üstüne çok nadir çıkarlar. Derken bu ergenin avukatı Ankara İstinaf Mahkemesi'nde bu karara itiraz etti. Kim midir o? Nizamettin Kocabey. Bahçeli'nin avukatı HSK'da. Devlet Bahçeli'nin avukatı kontenjanından AKP-MHP ittifakı sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na sürpriz şekilde üye atanan Hamit Kocabey'in avukat olan oğlu. Hamit Bey şimdi HSK'da hakim ve savcıların atama ve yer değiştirmeleri görevini yapıyor. Dosyam İstinaf Mahkemesi'nde yine 25. Hukuk Dairesi'ne gitti ki o mahkeme daha önce Bahçeli kitabımdaki donanımsız ifademi hakaret sayıp kitabımın toplatılması itirazımı reddetmişti. Ama heyhat, işte bu mahkeme Bahçeli'nin danışmanı olan Yıldıray Çiçek'in şahsım için kullandığı şerefsiz alçak, rospi çocuğu, tacizci, kumarcı, içkici, besleme, mikrop, müptezel ve alçak gibi ifadeleri hakaret saymayıp fikir özgürlüğü dedi. Yanlış okumuyorsunuz. Aynı mahkeme Bahçeli için donanımsız diye yazmama hakaret saydı ama yukarıdaki ifadelere fikir özgürlüğü dedi, iyi mi? İşte bugünkü yargımızın hali pür melali budur. İşte Türkiye'de adaletin geldiği yer budur. Gazetedeki köşemden bu yargıçlara sordum. O sözleri hakimlere etsem. Ey hakimler, ben size yukarıdaki ifadeleri saydırsam yine hakaret değil der misiniz diye. Ama hayır, ben onlara ve ailelerine saygı gereği bunu yapmayıp onları vicdanlarıyla adalet tarihine havale edeceğim. Verilen bu hükümde avukatın HSK üyesi Hamit Kocabey'in oğlu Nizamettin Kocabey'in olması etkili olmuş mudur bilmiyorum. Lakin sonuç budur. Sonuçta yargının verdiği hüküm geçerli olduğu için bu kitabımda Bahçeli ile ilgili kitabın toplatılma hususu ve devam eden davadaki iddianamede yer alan hususlara hiç yer verilmemiştir. Ama sizi şerefimle temin ederim ki o toplatılan kitabımda tek bir hakaret cümlesi yoktur. O kitabımda yazılanların pek çoğu zaten gazetedeki köşemde yayımlanmış ve Bahçeli onlara dava bile açmamıştır. Aktüel ya da güncel olan hususların üstünden şöyle bir geçtikten sonra geldi ülkücü fikriyatın kaynaklarına. İkinci bölüm. Türkçülük ve Siyonizm. Ümmetçilere göre ithal bir ideoloji olan Türkçülüğün ardında Siyonizm var. Dinciler Siyonistlerin İslamsız Türk milliyetçiliği fikriyle güya İslam'a operasyon yapıldığı iddiasındalar ve Türklük diye bir şeyin söz konusu olmadığını söylerler. Oysa tarihin tanıklığıyla Türkler diye bir millet binlerce yıldır var. Türk milliyetçiliği fikri ise bu sürecin ortak mazi ve değerlere yaslanan bir şuur yani bilinç hareketidir. Türklüğün ve Türk milleti kavramının en somut belgesi ise kör göze parmak misali hala mevcut olan Göktürk kitabeleridir. Kitabeleri Strahlenberg bulmuş, 1893'te Wilhelm Thomsen okumuştur. 6 ayrı yazıttan oluşan kitabelerde Bilge Kağan özetle şu mesajı veriyor. Ey Türk Oğuz beyler, milleti işitin. Üste gök çökmezse, altta yer delinmezse, Türk milleti senin devletini kim yıkabilir, töreni kim bozabilir? Tarihi belgeler. Türklüğün tarihi belgeleri bunlarla sınırlı değil. Dede Korkut hikayeleri ve Oğuz Kağan destanı Türklük olgusunun diğer somut belgeleridir. Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Biligi, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ü, Ebul Gazi Bahadır Han'ın Secere-i Türk'ü ve Alişir Nevai, Aşık Paşa ile Babür Han gibi Türkçülüğe büyük katkı yapan isimler ile eserleri diğer vesikalardan birkaçıdır. Türklerin Anadolu'ya gelişleri ise 1071 Malazgirt öncesinde 1040 tarihinde Dandanakan Savaşı ile başlar. Oğuzların güneye, Çepni Türklerinin Karadeniz'e inişleri o tarihten bile öncedir. Peki Anadolu nasıl mı Türkleşti? Hanedan değil, medeniyet destanı. Ömer Lütfi Barkan, Türk tarihi bir hanedan destanı değil, bir büyük medeniyetin nasıl kurulup yükseldiğinin tarihidir der. Türklerin Anadolu'daki serüveninde asırlar boyu süren büyük zorluklar oldu. Büyük Selçuklu Devleti Anadolu'da kurulan ilk büyük Türk devletiydi ve Moğol istilalarından kaçan Türklerle beslendi. Gerek Selçuklu gerekse de Anadolu beylikleri sürecinde Türklük değerli ve önemliydi. Türk töresi devlet yönetiminde egemen unsurdu. Beylikler sürecinde Türklük öne çıktı ki Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi ilk kez resmi dil yapan Türk beyiydi. Çarşı pazarda Türkçe dışında dilleri yasaklamıştı. Keza Osmanlı'da 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve Beyazıt döneminde pek çok Türkçe eser yazıldı, yani Türkçe yükselen değerdi. Türkler 2. sınıf. Yavuz Sultan Selim'le beraber ümmet fikri devlete ideoloji olunca Türkler 2. plana atıldı. Peşi sıra devşirme sistemi sonucunda Türkler neredeyse yüzyıllar boyu değil saraya, şehre bile sokulmayan köylü ve göçebeler oldu. Devletin üst katlarıyla orduya hakim olanların gözünde Türkler 2. sınıftı. İşte bu durumu resmeden bir anekdot. Yer Yıldız Sarayı, bahçıvan Türkmen bahçeyi sularken yanlışlıkla oradan geçen Arnavut bir zabite su sıçratır. Arnavut zabit parlar, pis Türk dikkat etsene. Bu sahneye tesadüfen şahit olan Padişah Abdülhamit şu karşılığı verir. Yüzbaşı, unutmayınız ki pis dediğiniz o Türkler olmasa siz burada olamazdınız. Ayrıca ben de pis dediğiniz o Türklerdenim. Şah ile Toman Bey. Evet, bir Türk hükümdarın sarayında bile Türklerin durumu böyleydi. Yavuz dönemi Türk tarihi açısından hicran yarasıdır. Zira Anadolu'da Türkmen avı söz konusudur. Şah İsmail ve Toman Bay gibi Türk kökenli akamlar düşman ilan edilip onlara sempatiyle bakan Türk boyları katliama uğratıldı. Yavuz Osmanlı'nın rotasını batıdan doğuya çeviren ilk Türk padişahıdır ki Türklerde Atilla'dan beri hedef hep batı olmuştur. Yavuz Sultan Selim ayrıca İslam ambalajıyla Arapçılığı ve Farsçılığı öne çıkarmıştır. Düşünün, Safevi hükümdarı Şah İsmail beyitlerini Türkçe yazarken Yavuz Sultan Selim Farsçayı tercih etmiştir. Türkçe aydınlar. Osmanlı devlet ricalinde Türklerin uzun dönem bu şekilde aşağılanması tanzimat süreciyle beraber yeni bir Türkçülük akımının inkişafına zemin hazırladı. Namık Kemal, Ahmet Mithat, Şemseddin Sami, Necip Asım, şair Mehmet Emin ve Ömer Seyfettin gibi münevverler ilmi Türkçülük yapmaya başladılar. Başlayan bu akım çok geçmeden Jön Türk hareketini doğurdu. Aynı dönemde Türkiye'ye paralel olan Kırım, Bakü ve Kazan'da İsmail Gaspıralı, Ahmet Ağaoğlu, Şehabettin Mercan, Yusuf Akçura ve Melekzade Hasan Bey gibi Türkçü aydınlar öne çıktı. Galiyev ve Koloniler Enternasyonali ve Sultan Galiyev. Galiyev 1917 Bolşevik devriminin önderlerinden biri olan Kazanlı Türktür. Lenin sonrasında Stalin tarafından öldürtülen Galiyev'in Koloniler Enternasyonali tezi ve SSCB'deki Türk halklarının geleceği bağlamındaki görüşleri onun Türkçüler tarafından sevilmesine sebep olmuştur. Türkçülüğün sembol isimlerinden bir diğeri olan Yusuf Akçura ise Üç Tarzı Siyaset isimli 33 sayfalık makalesiyle Pan-Türkizm ve Pan-Turanizm kavramlarını literatüre soktu. Yusuf Akçura bu makalesinde Osmanlı'nın devlet politikası olarak Osmanlıcılık, Pan-İslamizm, Türkçülük olmak üzere üç siyaseti kıyaslayarak incelemiş ve Türkçülüğün tek çıkış yol olduğunu ortaya koymuştur. İttihat ve Terakki'nin doğumu. Akçura'nın bu eserine Türkçülüğün ilk manifestosu diyen tarihçiler çoğunluktadır. Bu Türkçü halkaya sonralara Ziya Gökalp, Ahmet Ağaoğlu, Hamdullah Supi Tanrıever, Akil Muhtar Özden gibi isimler dahil oldu. Jön Türk hareketi ve onun ürünü olan 1. ve 2. Meşrutiyetler ile İttihat ve Terakki ve de Cumhuriyet geçtiğimiz yüzyıldaki Türk milliyetçiliğinin sonuçlarıdır. Türk milliyetçiliği tarihinin önemli başlıklarından biri İttihat ve Terakki Cemiyeti'dir. Bu örgüt Türk tarihinin tanık olduğu en önemli fedakarlık hareketlerinden biridir. Ölüm döşeğinde olan hasta adam Osmanlı'yı yaşatma adına can pahasına ortaya konan bir vatan sevgisinin hikayesidir İttihat ve Terakki Hareketi. Pek çok Türk milliyetçisinin bile bilgisizlik sonucu iyi tahlil edemediği İttihat ve Terakki Hareketi iddia edildiği gibi ne Masonların kurdurduğu bir örgüt ne de bütün gayesi sadece Abdülhamit'i tahttan indirmek olan bir çeteydi. Doğrudur, İttihat ve Terakki teşkilatlanma bağlamında İtalyan Mason locası Carbonari'yi gizlilik bağlamında taklit etmiştir. Lakin benzerlik sadece budur, yani şeklidir. İhtilalci kuşak. Profesör Tarık Zafer Tunay'a iddiatçıları en yüce fedakarlıkları ile en hayal kırıcı aşırılıkları yan yana yürüten ihtilalci kuşak olarak tanımlar. Evet, fedakarlar örgütü ya da fedai mangası. Balkan komitacılığından devlet yönetimine tırmanan bir özveri hareketi. Lider iddiatçı kadroların tamamı sınırsız idealisti ki şehadetleri bunun kanıtıdır. Enver Paşa'nın Tacikistan'da, Talat Paşa'nın Berlin'de ve Cemal Paşa'nın Tiflis'te katledilişleri kahramanlıklarının belgeleridir. İttihat ve Terakkici lider kadrodan hiçbiri bırakın savaş zengini olmayı, tamamı inandıkları uğruna toprağa düşen yoksul idealistlerdi. Diyorlar ki ama Enver Paşa Sarıkamış dağlarında 10 binlerce askerimizi dondurdu. Maalesef bunu söyleyenler Çanakkale direnişi sürecinde Türk ordularının başkomutanının Enver olduğunu unutuyor. Hepsi kahraman. Sarıkamış'taki donma olayı komutan olarak Enver Paşa'ya ciro ediliyorsa Çanakkale direnişi ve kahramanlıkları niye ondan ayrı tutuluyor? Aynı şekilde Nusret Mayın gemisinin Çanakkale boğazında yaptığı kahramanlıkta komutan olarak Bahriye Nazırı Cemal Paşa'dan hiçbir payı yok. Enver, Talat, Cemal ve bilhum iddiatçılara belki tecrübesiz veya toy denilebilir. Lakin asla hain benzeri yaftalar yapıştırılamaz. İttihat ve Terakki'nin lider kadrosu geçtiğimiz yüzyılın kendine özgü Türk alperenleriydi. Kürşat ve yoldaşları misali öldüler. Enver'in ve teşkilatının Almanlarla savaşa girme kararı ise olağandır. Zira Osmanlı'nın defteri zaten yüzyılın başında dürülmüştü. Enver'in bu kararı yok olmama adına son hamleydi. Daha savaş başlamadan Boğaz'daki hasta adamın paylaşıldığını objektif tarih bugün yazıyor. Büyük vatanseverler. Bir başka şey, Enver, Talat ve Cemal o kadar büyük vatanseverdiler ki ikilik çıkmaması ve istiklal mücadelemizin etkilenmemesi için kurtuluş günlerimizde Anadolu'ya dönmediler. Onlar dönmezken diğer iddiatçı kadrolar kurtuluş mücadelesi için seferber oldular. Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Taşra'daki bütün kadroları iddiatçıydı. Keza İstanbul'da direnişi örgütleyen Karakol Cemiyeti'ni kurduran Talat Paşa'ydı. Hülasa Kurtuluş Savaşı'ndaki başkaldırı ruhu İttihat ve Terakki'nin milli bilinç bakiyesidir. Osmanlı Devleti'nin 4 yıl süren 1. Dünya Savaşı sonucunda müttefikleriyle beraber yenilmiş sayılması sonunu getirmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması ihtiva ettiği hükümlerle sadece Osmanlı Devleti'nin değil aynı zamanda Türklerin de sonunu getirecek nitelikteydi. Atatürk'ün Türklük tanımı. Milli mücadeleyi besleyen Kuvayi Milliye ruhuysa milliyetçi bir tezahürdür. Atatürk ise Türk tarihindeki tartışmasız en büyük bozkurt yani Türk milliyetçisidir ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında bozkurt Türkiye'nin temel sembollerinden biriydi. Atatürk'ün milliyetçiliği akılcı, çağdaş, demokratik, birleştirici, yüceltici, insani ve barışçıdır. En önemlisi mutlak bağımsızlıkçı yani anti-emperyalisttir ve şövenizme karşıdır. Atatürk'ün Türklük tanımı şudur. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Ne mutlu Türk'üm diyene ifadesi ise ırkçılığı reddeden, tasada ve kıvançta beraberliği öneren bir kültür ortaklığıdır.
4. Ayrımın sonu. Sayfa 75.